Birinci ayrım. Bu kitap Getem için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Savaşmadan Yenilmek. Yazarı Mustafa Yıldırım. Türü inceleme araştırma. Ulusdağı Yayınları 1. baskı Nisan 2007. ISBN numarası 978-975-6047-07-1. Bu kitap 280 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 30 Eylül 2020. Kurum telefonu 0212-359-7659. Arka kapak. SİA eski elemanının belirttiği üzere ABD siyasal partilerine bağlı örgütler TBMM Anayasa Komisyonu ile birlikte çalışmalar yapmışlar. Alman vakıfları ise TC Anayasası'nın değiştirilmesi toplantılarını Ankara'da gerçekleştirmişler. Devlet reformu artık batılı yayılmacıların isteklerine uygun olarak sonuçlandırmakta. Bu arada İstiklal Meclisi binası, tütün sigara kaçakçılığı nedeniyle Amerika'da soruşturmaya uğrayan Philip Morris kumpanyası ile Sabancı Vakfı'nın verdiği 500 bin dolarla onarıldı ve içi dışı değiştirildi. Kapısına Amerikan kumpanyasının adı yazıldı. Şimdi sormak gerekiyor. Hangi 23 Nisan ve hangi yüzle Anıtkabir'e? Hayır, bu böyle yürümeyecek. Bağımsız Cumhuriyetimizi yeniden kuracağız. Uydurma ne yapılmışsa yıkıp orayı Mustafa Kemal'in 1933 alanına dönüştüreceğiz. En büyük bayramımızı hep birlikte işte orada kutlayacağız. Ancak kolay mı? Yabancı işgalcileri, yerli işbirlikçileri ve onlara göz yumanları söküp atmak. Kolay mı Cumhuriyetimizi koruyup kollayacağız diyerek bağımsızlık yemini edenleri Amerikan yöntemiyle ezip geçenleri aşmak? Elbette kolay olmayacak. Fakat kesinlikle başarılacak. Ama bugün, ama yarın. Mustafa Yıldırım 1948 yılında Denizli ili Selcen köyünde doğdu. ODTÜ Elektrik Mühendisliği bölümünü 1971'de bitirdi. Çeşitli kurum ve kuruluşlarda uzman, araştırma mühendisi ve yönetici olarak çalıştı. Ulusal enerji sistemi ile ilgili makaleler yayınlayarak ulusal programın yok edilmesine karşı savaşım verdi. Küreselleşme ve yerel tarih adı altında ulusal tarihin çarpıtılmasına karşı yerinde araştırmalarla bağımsızlık savaşının halk direnişini konu alan belge niteliğinde öyküler yazdı. Mustafa Kemal'in emriyle oluşturulan ve işgal bölgesindeki Ulus Dağı çevresinde direnen gerillanın savaşını anlatan Ulus Dağı'na Düşen Ateş romanı Samim Kocagöz 2002 Edebiyat Ödülü'ne uygun bulundu. Kitabın ikinci ve altıncı basımları UDY tarafından yapıldı. Orta Doğu'nun yeniden işgaline karşı uyanış sağlamak için 1918 işgal saldırısının son dönemini ve Orta Doğu tarihini araştırdı. Türkiye'de ve dünyada konusunda bir ilk olan 58 gün Mustafa Kemal ile Filistin'den Ana Yurdun Dağları'na adlı belgesel romanında işgale ve teslimiyete karşı direnişi, bağımsızlık için örgütlenişi yazdı. Kitabın ikinci ve üçüncü basımları UDY tarafından yapıldı. ABD'nin Project Democracy operasyonunu konu alan araştırması, 2002 genel seçiminden 4 ay önce yayıncıya verildiyse de yayınlanmadı. Bu araştırma yayıncı engellerini aşarak 2004 yılında Project Democracy Sivil Örümceğin Ağında adıyla yayınlanabildi. Konusunda dünyada bir ilk olan bu kitabın genişletilmiş 6 ile 16. basımları UDY tarafından yapıldı. Azerbaycan'da Proje Demokratiya, Adım Adım Telsimiyet ve Saidi Nursi'nin gerçek yaşamını ve uydurmaları sergilediği Meczup Yaratmak, Yüzyıllık Yanıltma Ustalığı kitapları 2006'da yayınlandı. Yazarın O Eski Şarkı adıyla yayınlanan kitabındaki şiirlerden bir bölümü Fransızca'ya çevrilerek Janis yani Nancy dergisinde yer aldı. Yazarın Orta Doğu'da Büyük İşgal ve Mustafa Kemal'in Direnişi başlıklı konferansı UMAG yani Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı tarafından yayınlanan 1830 Söyleşileri 4 kitabında yer aldı. Mustafa Yıldırım, Van Şark Yıldızı, Ordu Gerçek, Yeni Giresun, Çağdaş Marmaris, Muğla Devrim, Aydın Mercek, Orhan Gazi Tuna, Çağdaş Burdur, Adana Söz, Denizli Hizmet, Antalya Gerçek ve Kıbrıs Volkan gazetelerinde haftalık makaleler yayınlayarak ve konferanslar vererek bağımsızlık savaşımını sürdürmektedir. Bizans'ta İstanbullu olarak kalabilmiş gazeteci dosta teşekkürlerimle. Hükümeti darıltmayalım, İngilizleri kızdırmayalım diye saman altından su yürütmek istiyor ve bu surette sükunetle çalışalım, meydan okumayalım demek istiyor. Halbuki ben canım kadar sevdiğim askerlikten niçin çıkarak milletin arasına girdim? Saman altıymış, suymuş filan bilmem. Gizli çalışmayı anlamam. Milletimle beraber serbest çalışırım. Şu darılacak, bu kızacak dersek davamız hallolunmaz. Olduğumuz gibi görünelim ve göründüğümüz gibi olalım. Mustafa Kemal Erzurum 1919. Dipnot Mazhar Müfit Kansu, Erzurum'dan ölümüne kadar Atatürk'le beraber, 2. cilt, TTK Basım Evi Ankara 1988, sayfa 449. CIA'in adamı kim? ABD'nin ulusal bağımsızlık düşmanı olduğunu kanıtlamaya gerek yok, her şey gözler önündedir. ABD tek partili yönetimleri yıkmak için demokrasi diyerek suikastlar düzenler, kan döker, savaş açar. Çok partili yönetimlerde ise çıkarları öyle gerektirdiği için iktidarı değiştirmek üzere genel seçim, demokrasi falan demez. Darbeler, tezgahlar, kan döker, işkenceciler yetiştirir. Akılları şaşırtmak için ulusal bağımsızlıktan, komşularıyla iyi geçinmekten yana olan iktidar sahiplerine komünist, din düşmanı olarak ilan eder ve kralları, şeyhin şahları, padişahları ve kanlı diktatörleri el üstünde tutar. Genel seçimler sonucunda başbakan olan Musaddık, İran Oil, İran İngiliz Amerikan şirketindeki İran devlet hisselerinin yalnızca bir bölümünü daha ulusallaştırmak isteyince al sana generaller darbesi ve başbakanın idamı. Bu durumda İran Şahı Rıza Pehlevi CIA ajanıydı diyebilir miyiz? İran'da mutlak İslam devleti kurmak ve ülkeyi fetvalarla yönetmek isteyen Hümeyni, Şah rejiminden kaçarak önce İstanbul'a sığındı. Hümeyni Şah'a karşı İran ise TC'nin müttefiki. TC aynı zamanda ABD'nin NATO müttefiki. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenlere sırf Hümeyni'ye sığınmada yardımcı oldu diye İslamcı diyebilir miyiz? Hümeyni daha sonra Fransa'ya gitti ve oradan İran'a dönerek şeriat devletinin başına geçti. ABD ile zıtlaştı. Hümeyni'nin emriyle ABD elçiliği işgal edilerek çalışanlar rehin alındı. İran komşu ülkeleri karıştırmak için eylemciler yetiştirdi. Irak içinde yer alan Kürt aşiretlerini, Şii reislerini destekledi. Akdeniz kıyısında odak oluşturmak için Lübnan Hizbullah'ına arka çıktı. Bu arada Hümeyni yönetimi İran'da kendisine muhalif olabilecek kim varsa öldürdü. Irak ile İran savaşa tutuştu. İran roket alacak ama roketler İsrail'de. Devreye ABD CIA girdi. Hümeyni CIA aracılığıyla İsrail'den roket almaktan çekinmedi. CIA, İran'ın parasıyla Nikaragua halk yönetimini yıkmak için terör estiren mafya, kiralık katiller sürüsü kontralara silah satın alıverdi. Afganistan'daki savaşta ABD ile ortak olan da Hümeyni yönetimiydi. Hümeyni'ye CIA ajanıydı ya da dönme Siyonist diyebilir miyiz? ABD aynı dönemde İran-Irak savaşında Irak'tan yana tavır aldı. İstihbarat, silah satın alma izinleri konularında destek verdi. Salt bu nedenle Türkiye'deki bazı kişiler Saddam Hüseyin'in CIA ajanı olduğunu yazıyorlar. Irak yönetiminin silah satın alabilmesi için borç para veren, kredilere aracılık eden bankerlerin çoğu Yahudi. Şimdi kalkıp Saddam Hüseyin Sabet Haydar mı diyeceğiz? İran-Irak savaşında Irak kuvvetleri cephede savaşırken arkada kalan Kürt aşiretleri İsrail ve İran desteğiyle isyan çıkartarak Irak devletini zayıf düşürdüler. Bu yüzden Mesud Barzani, Celal Talabani birer Hümeyniciydi denilebilir mi? Böyle demekle devletler arası siyaset oyununu hafife almış olmaz mıyız? Hafife alan yazılar yazarak, komplo kurguları uydurarak ve bilerek ya da bilmeyerek toplumu yanıltmaya çalışmak, elbette soyguncular, karteller, kan dökücüler, dinsel inanç sömürücüleri sistemini gözlerden ırak tutmakla eşdeğerdir. Açıkçası işler öyle körü körüne bağlılıklarla yürümüyor. Yazmadan önce incelemek, düşünmek, değerlendirmek ve her sözün kime nasıl hizmet ettiğini hesaplamak gerekiyor. Elbette zor olacak. Kolay olan ne var ki? 15 Ocak 2007 Düpedüz casus. Gaffar Okkan'ın eşinin Atatürk diye diye gittin çığlığını ve gözyaşına boğulan Diyarbakırlı yurttaşlarımızı unutmak zor. Gaffar Okkan olaylara makamının ağırlığıyla değil de insan sevgisiyle yaklaşan ve ulusunun birliğini, dirliğini gözetmekten, iyilikten başka bir şey düşünmeyen bir görevlinin neler başarabileceğini gösterdi. Ulusunun güvenliğini gözettiği sürece adalete ve kardeşliğe hizmet ettiğinin yankılarıyla ardından yükselen çığlıklar. Güvenlik görevinin içten insan sevgisi bitmek tükenmek bilmeyen bir güçle çalışmak gerektirdiğini de gösteriyordu. Gaffar Okkan gibi erdemle donanmış devlet görevlilerinin ulusal birliği, toprak bütünlüğünü güvence altına almayı birinci ve en mutluluk verici iş olarak gördüklerinde çalışma saatlerine, paraya, şöhrete aldırmadan kendilerini tüketircesine çalıştıklarını gördük hep. Mustafa Kemal Atatürk daha 57'sinde dünyadan ayrıldı. Onun sefahat sonucu sağlığını yitirdiğini, İngiliz istihbaratçısı ağzıyla yayanları unutarak düşünüyorum. O 57 yılda kaç saat çalıştı? Yıllarca cepheden cepheye koşup kuru topraklarda, karlar üstünde, izbelerde kaç gün uyuyabilmişti? Üşenmeyip büyük taarruzdan önceki 3 ayına ya da Türkçe'yi yeniden ana dili yaptığı günleri incelerseniz, onca işi 24 saate nasıl sığdırdığına şaşar kalırsınız. Birçok devlet adamı gibi orası senin, burası benim gezip tozsaydı, ticari ikili görüşmelerle, düğün dernekle yetinseydi, vatanın topraklarına el konulurken saatine bakıp mesai bitti diyerek uzansaydı, Türkler soykırımla suçlanırken Avrupa yönetimlerinin önünde eğilseydi, 57 değil en az 100 yıl yaşamaz mıydı? Onca yorucu işlere dayanabilen bir bedeni olduğuna göre belki de 150 yıl yaşardı. Gaffar Okkan'ı anımsadıkça ulus için bir teviye çalışma isteği geliyor aklıma ve Güneydoğu'da 5-6 Gaffar Okkan olsaydı diyor ve soruyorum. Irak'ın kuzeyinde Barzani'nin de Talabani'nin de aşireti kalır mıydı? Kuzey Irak'takiler yurdumuza akın etmezler miydi? O zaman Batılıların 100 yıldır sürdürdükleri Güneydoğulu yurttaşlarımızı kışkırtma çabaları boşa gitmez miydi? Petrolün üzerine oturmak için türlü dalavere çevirip sözde maşa Kürt Şii devletleri kurma planları daha baştan yırtılmaz mıydı? Emir alacak adamları kalmayınca aşiret reisleri yabancının kollamasında eroincilik, silah kaçakçılığı, din mezhep kışkırtıcılığı yapıp Türkiye'ye düşman silahlı çeteleri barındırabilirler miydi? Devletimiz daha güçlü ve bölgesinde barış merkezi, adalet sağlayıcı bir bağımsızlık timsali olmaz mıydı? Elbette olurdu diyorsanız Gaffar Okkan'ın neden öldürüldüğünü de biliyorsunuz demektir. Anımsayın bir, ölümünden kısa süre önce söylediğini. Bunlar dinci falan değil, düpedüz yabancıların casusu. Okkan'ın eşi bu yıl 24 Ocak'ta kabrine bir mektup bırakmış ve seni unuttular diyerek yakınmış. Onu unutmak bazı kişilerin işine gelebilir. Ne ki onu örnek alan arkadaşları, şöhret budalası olmayan, yurdunu ve insanını seven nice kişi ve koskoca bir ulus. Elin yabancısından temiz toplum dersleri almayı gururuna yedirenleri, batıda yolsuzluğun bini bir parayken kendi görevlilerini karalayanları, Biz adam olmayız deyip kendisini aşağılayanları gördükçe içi yanan, meşruluktan ayrılmamayı namus görevi bilen nice gaffar okkan adayı. Uğur Mumcu da 24 Ocak'ta öldürülmüştü. Rastlantı mı? 2 Nisan 2002. Mürit. Bir tarikat şeyhine ya da bir şıha bağlanan kişi bir yitiğin ardından yazsa ne yazardı acaba? Kavramlar ve sözcüklerden başka ne değişiyor? Savaşçı ölmüş, öldürülmüş, tetikçinin mahkemesi görülmüş, arkada eşkıyanın sistemi olduğu gibi duruyor. Ulusların egemenlikleri petrol zifti uğruna yıkılıyor. Direnme olasılığı olan ülkeler tezelden parçalanıyor. Beyler, ağalar sivil demokrasi derdinde yazdıkça yazıyorlar ve eskimiş tüfekler sivilleştikçe sivilleşmiş emperyalizmin çanağının kıyısında yalanıyor. Avrupa saldırganlarının ve soyguncularının demokrasisinde uyuşmuş olanlar Bizans meyhanelerinde keyiflerdeler. Onlara işsizlik yasak, gazetelerde köşeleri hazır. O da olmasa al sana bir sivil örgüt, git konferansa gel TÜSİAD deterjanlı demokrasiye. Boş verin dostlar radikalleri, onlar inandıkları bir dava uğruna ölür ve öldürürler. Ya bu dönekler ve bu yalakalar? İnanın ibre az biraz dönsün bizden yana, onlar önünüze geçip bayrak olurlar. Satacakları sözler ezberlerindedir, kime satılacaksa, hangi sofraya oturulacaksa. Bir gecede nasıl liberalleştilerse yine bir gecede Kemalist, bir öğlen vakti ılımlı ılımsız Müslüman oldularsa akşama doğru Avrupacı demokrat, ertesi gün sosyalist oluverirler. Ona göre yazarlar ve ona göre dizerler şiirleri. Yine ona göre seçerler romanları, öyküleri. İşte anıyorlar Uğur Mumcu'yu. Yine satırın bini bir para. Sızlanıyorlar, yazıyorlar, ağlıyorlar, sızıyorlar. Oysa gün sessizce savaşım günüdür. Onur yerde geziyor, gurur parçalanmış. Ay yıldız 12 yıldıza kurban. Amerikan bandırası limanlarda, Amerikan bandırası göklerde. Müritlerse ince hesaplarda. 24 Ocak 2005. Hablemitoğlu öldürülür ve onlar. Adam cinayet yerine gelmiş, haber şu, suikast yerine gelip inceleme yaptı. Sanırsınız ki adam cinayet dedektifi, neyi inceliyor, inceleyince ne yapıyor orası bilinmiyor. Her cinayetin ardından gelip inceliyor, hemen bir kameranın karşısına geçiyor, kınıyorum diyor. Neyi kınadığı belli değil. Öldürülen yabancı devletlerin, yabancı partilerinin yurdumuza gelip yasa dışı olarak şubeler açtıklarını, etnik ayrıştırmaya yardımcı olduklarını yazmış, kınayıcının partisi ise o yabancı devletin, o yabancı partilerin örgütlerinden biriyle partisinin gençlerinin eğitildiğini unutuvermiş. Kınayıcının partisinin en üst yetkilileri Almanya'ya gitmişler, hem de o yabancı partinin, o yabancı örgütünün ayırttığı uçak biletleriyle. Öldürülen yabancı Hristiyan örgütlerinin yurdumuza sızdığını, açıktan misyonerlik yaptıklarını yazmış. Kınayıcı o Hristiyan örgütün maske kuruluşlarının toplantılarına iki kez katılmış, kınıyor işte. Çok yakın arkadaşımdı diyor, umarım kötü şeyler olmaz diyor. Bu demokrasimize sıkılmış. Yabancı vakıfların, think tanklerin yurdumuzda çok kültürlülük diyerek ayrıştırma etkinliklerinde bulunduğunu anlatan bildiriyi hasır altı ettirmiş. Başında bulunduğu dernek bu konularda kılını kıpırdatmamış ama öldürülen için arkadaşımdı demekle yetiniyor. Yabancı vakıfların Amerikanca workshop yani atölye işlerini benimsemiş sonra da kalkmış demokrasimiz diyor. Ulusal egemenlik ve ulusal bağımsızlık ilkesini unutmuş. O Atatürk ilke ve devrimlerini, laikliği diye başlıyor söze. Ama ağzından öldürülenin yurdun tam bağımsızlığını savunduğunu, bunun için ölümü göze aldığını belirten dolaylı bir tümce bile çıkmıyor. Öldürülen Alman devletinin siyasal partilerine bağlı Alman örgütlerinin yediği haltları yazıp anlatmış. Ama o yetkili kişi öldürülenin evine gelmiş, devletin en üst makamının sorumluluklarını üstlendiğini, görevinin bu işin ardını bırakmamak olduğunu bir yana koyuyor ve bunun kötü günlerin başlangıcı olmamasını diliyorum diyor. Bu arada Alman vakıflarının düzenlediği Türkiye'nin anayasası değiştirilmelidir toplantısında açılış konuşması yaparak meşruiyet kazandırmış olduğunu unutuyor. Öldürülen televizyonda açık açık beni, ailemi ve çocuklarımı tehdit ediyorlar demiş. Onu göstermelik de olsa koruma altına almayı akıl edemeyenler konuşuyorlar. Öldürülen korunmak için dilekçe vermemişmiş de, yurdunun onurunu savunan insan kendi yurdunda korunmak için dilekçe verecekmiş. Yabancılarla işbirliği yapan tarikat bağımsız yurdumuzun geleceğine kastediyor, öldürülen bu örgüt devletin içine yuvalandı diye yazıp söylemiş. Yükseldikleri makamların hakkını vermeyi düşünmeyenler konuşuyor. Devletimizin laik yapısı. Konuşuyorlar, inceliyorlar, yazıyorlar, vuruyorlar, havaya uçuruyorlar, eziyorlar. Cenazeye koşuyorlar, rahatlıyorlar. Aynaya bakıyorlar ve iyi politika yaptım diyorlar. 25 Aralık 2002. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 8.